Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu ves selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızın Anneler Gülistanı ana başlığı altında Hazreti Ayşe annemiz Gülistanı'nın 9. bölümü vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum sohbetime. Bildiğiniz gibi sevgili annemizin evlilik sahnesine kadar gelmiştik. Şimdi efendim, Hazreti Ayşe annemizin sevgili annesi Hazreti Ummu Ruman Zeynep radıyallahu anha çok yönlü bir hanım sahabiydi. Sevgili kızına çok düşkün olduğu gibi onu çok güzel yetiştirmişti. Bazı küçük ihmalleri olduğu zamanlarda da Resulullah Aleyhisselam onu uyarmıştı. Bunları daha önce görmüştük nasıl uyardığını. Resulullah Aleyhisselam'ın özel uyarıları bu şekilde. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh ve Hazreti Ummu Ruman'ın itinalarıyla ve nihayetinde kendi gayret ve çabalarıyla çok yönlü yetişen sevgili annemiz her yönüyle mükemmel bir küçük hanımefendi olmuştu. Küçüğe vurgu yapıyorum. Bu konuyu geçen derslerde sizlerle paylaşmıştım. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha yaşıtlarıyla beraberken sevgili annesinin yanlarına gelmekte olduğunu gördüğü bir gün hemen kalkıp arkadaşlarla beraberliği bırakarak annesine yöneldi. Biraz kapalı gibi geldi bu cümle. Açayım size. Çünkü açılması gerekiyor hakikaten. Şimdi küçük olsun, büyük olsun, genç olsun. Annemiz, babamız, bir büyüğümüz bir şekilde bize ismen seslenmese de şöyle bakarak ve yanımıza doğru gelerek yani bize bir şey diyecek veya bizi bir yere götürecek ya da bize bir ufuk açacak bir şey söyleyecek böyle bir gelişi gördüğümüz zaman kimlerle beraber olursak olalım çok resmi bir ortamda değilsek tabii mecburi bir ortamda değilsek tabii kastettiğim budur. Kimlerle beraber olursak olalım hemen elimizde ne varsa bırakacak annemize babamıza yöneleceğiz. İşte Ayşe annemiz arkadaşlarıyla beraberler muhabbet ediyorlar. Annesinin geldiğini görüyor. Hemen onları kesip annesine yöneliyor. Bu arada yanına kadar gelen annesi selam veriyor. Bütün o beraber kızının elinden tutup evine götürüyor. Götürme esnasında buna neleri söylediği, neyi neye hazırladığı şeklinde sizlerle çok şey paylaşmak isterim ama yani inanın çok araştırmama rağmen ve bu çalışmayı da aynı zamanda kitap olarak yayınlamak için bütün ayrıntılarıyla beraber yazmaya çalıştığım halde burada annesi kızına onu eve götürürken yolda neler konuştu, neye nasıl hazırladığına ilişkin bir rivayet bulamadım. Yok diyemiyorum, var da diyemiyorum. Yok diyemiyorum, yani belki vardır, Var diyemiyorum, ben ulaşamadım. Yani ben ulaşamadım diye yok diyemeyiz. Ama şöyle bir cümle yuvarlak olarak görüyorum kaynaklarda. Annesinin halinden anladığı kadarıyla, annesinin halinden anladığı kadarıyla farklı bir durumla karşı karşıya olduğunu seziyor Ayşe annemiz. Öyle bir ifadeyi bulabiliyorum ancak. Eve varıyorlar. Sevgili annesi ve dadısının dışında Ensar hanımlarından da birkaç hanım sahabe gelmiş. Ve evdeki bu durum Ayşe annemizin meseleyi anlamasına yetiyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam ile Mekke'de nişanlanmıştı. Bunları görmüştük. Ve bu insanlar bir gelin hazırlamaya gelmişler. Dolayısıyla yeni gelinin karşılanması gibi karşılamaları ve bazı maniler söylemeleriyle rengi değişen Ayşe annemiz neler olduğunu da anlatmak gecikmedi. Anladı işte durumu yani. Eve geldiğinde efendim hanımlar gelmişler. Annesi var, dadısı var. Birçok isim var burada, onları saymak istemiyorum. Efendim onlar yeni gelini karşılama tarzından maniler, bazı sözcükler söyleyerek Ayşe annemiz gelince, öyle karşılayınca Ayşe annemiz artık düğün günü geldiğini ve gelin olarak hazırlandığını anlıyor. Hazreti Ayşe annemiz gelin oluyordu. Sevgili annesi, sevgili dadısıyla beraber hazırlamaya başladılar Ayşe annemiz. Her bakımdan çok güzel olan sevgili annemiz zaten Allah'ın verdiği o orijinal renk ile süslüydü. Bu anlamda süse ihtiyacı yoktu. Ancak gelin olarak süslediklerine ilişkin rivayetler de vardır. Ama bu süs denen şeyi anlatırken kavramları iyi seçecek, haddimizi aşmayacağız. Süslemek başkadır, boyanmak başka çünkü. Burada bir şey daha ifade edeyim. Bazı kitaplarda efendim ben böyle edebe riayet ederek, kendimi de zorlayarak sıradan şeyler de anlatılıyor bazen. Tamam, kaynaklarda belki olur ama böyle güncel kitaplara, sokağa düşürülmemesi lazım. Yani mesela bazı güncel kitaplarda şöyle yıkadılar, saçlarını şöyle şöyle taradılar, şöyle şöyle yaptılar gibi bir kadının anlatan bir ifadeleri var. Kaynaklarda olması gerekiyor amenna, ama böyle bunları ayağa düşürmenin ahlaki olmadığını düşünüyorum. O yüzden ben süs kelimesini seçtim. Yani o kelime kullanılıyor yalnız. Süslediler diye kullanılıyor. Ancak süslemek ne demek? İşte bunu açmaya çalışıyorum. Yani süslendi Ayşe annemiz dediğimiz zaman bugün süslemek ne anlama geliyor? Bunlar arasındaki fark nedir? Ve bir kelimeyi o gün nasıl, hangi manada kullanılıyordu? Bugün süslenmek deyince akla ne geliyor? Ben o yüzden bir ayeti kerimeyi de seçtim buraya. O yüzden ısrarla söylüyorum ki kıymetli dinleyenlerim, bu süs denen şeyi anlatırken kavramları iyi seçecek, haddimizi asla aşmayacağız. Süslenmek başkadır, boyanmak başka çünkü. Süslenmek başkadır, boyanmak başka. Hepiniz biliyorsunuz, asıl süs, asıl renk ile boya Allah'ın boyasıdır. Vahiy boyasıdır. Kur'an boyasıdır çünkü. O anda bu ayet-i kerime gelmiş değil, daha sonra gelecek vahide Yüce Allah Celle Celaluhu bakınız ne buyuracak. hepinizin belki ezberinizde bildiğiniz meşhur ayeti kerimelerden, kısa ayetlerden biri. Bismillahirrahmanirrahim. Sıbgatallah. Sıbgatallah. Allah'ın boyası. Allah'ın verdiği rengiyle boyandık. Allah'ın boyası. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً Allah'tan daha güzel kim renk verebilir? Allah soruyor. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Biz sadece ona kulluk ederiz. Dikkat ediniz. Sıbğa kelimesinde, bu kavramı biraz açacağım. Sıbğa kelimesiyle Allahu Teala rengi boyayı kastediyor. Arkasından boya diye zaten buyuruyor. Arkasından aynı ayet içerisinde Allah'tan daha güzel kim renk verebilir diyor. Soruyor. Sonra biz sadece ona kulluk ederiz diye bizim dememizi istiyor. Sıbğatallah, Allah'ın boyasıyla boya. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْغَةً Rengi, boyası Allah'tan güzel kim? Kim verebilir? وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Abid, kulluk etmek. Biz ancak ona kulluk ederiz. Yani insanın süslenmesi de kulluktur. Hani namaza kalkarken düzgün elbiseler giyinin diyor Allah-u Teala, süslenin diyor yani. Orada da süs kelimesi var. Kulluk. Ama burada biz ve nehnu lehu abidun buyurularak burada çok çarpıcı bir öncelliği öncelliyor Cenab-ı Hak. Yani biz sadece Allah'ın verdiği boyayla boyandık. Allah'ın bize verdiği özel rengin süslü insanlarıyız. Öyle deyiniz diye buyuruyor Yüce Allah. Ondan daha güzel ve daha kalıcı rengi kim verebilir ki? Biraz açacak olursak bu sıbğa yani boyanmak kelimesi insibag anlamına da geliyor. Yani boya tutma, boyalanma, temizlenme, maddi ve manevi renk ile renklenme demek. İnsibag. Evet. Yani kişi ne ile çok beraber olursa ona o yansır. İnikas da insibadan sonra gelen bir kavram çünkü. O yansır. O yüzden buradaki kavramları iyi anlayacağız. Paylaşmaya çalıştığımız, sohbet etmeye çalıştığımız Ayşe annemiz, Resulullah'ın en sevdiği annelerimizden biri Hatice annemizden sonra hakkında ileride göreceğiz şu kadar ayet gelen, Cebrail Aleyhisselam'ın selam verdiği bir hanım bu. Yani biraz edepli olacağız. Annemiz her şeyden önce. Kişi anasına karşı edepli olmalı. Ve Allah da bize bunu emrediyor zaten. O yüzden öyle süslenme, efendim gelin olarak hazırlanma deyimlerini kullanırken dikkatli seçeceğiz. İşte bu böyle ulvi bir süsün temsilcisi olan Hazreti Ayşe annemizi hazırlarken bir yandan da maniler söylüyorlar hanımlar. Ben baktım o gün ne tür maniler söyleniyor diye. Efendim, şimdi hepsini Arapça okusam uzun sürecek, bir beyt seçtim oradan, bir dörtlük. Onu Türkçe'ye çevirerek sizlere okuyayım. Biliyorsunuz Türkçe'ye çevirince kafiyesi şeysi bozuluyor. Güzel gelin, güzel anne. Hoş geldin güzel gelin, güzel anne. Bize şeref verdin. Hem gelinimiz hem de annemiz oldun. Böyle çok çarpıcı bir şey yani, çok hoşuma gidiyor. Hep bak her deyimde böyle anneye vurgu yapıyor gelinle beraber. Güzel gelin, güzel anne. Hoş geldin güzel gelin, güzel anne. Bize şeref verdin. Hem gelinimiz hem de annemiz oldun. Çok net ifade değil mi efendim? Baba evinden çıkarılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine götürülürken yerine göre tekbirler getiriliyor, yerine göre de eğlenceler yapılıyordu. Yöresel manilerin yanında bu arada kılıç kalkan grubu da neşeli bir gösteri yapıyor. Şimdi yine açılması gereken bir yer. Şimdi baba evinden çıkarıldı, evlendiği eve gidiyor, koca evine gidiyor. Yani dışarı çıkmış şu anda toplumda. Şimdi tamam, çıkarırken besmele çekilir, tekbir getirilir, amenna. Ama böyle biz düğünlerimizi İslami düğün adı altında böyle sürekli cenazeye çevirdik bir yerde. Ya da bir şey olmaz diye hepten de böyle haddi aştık, eğlenceye çevirdik. Ya bayramda, düğünde eğlence olur. Ama eğlence bizim karakterimiz neyse karakterimize göre olur. İnancımıza göre olur. Biz hiçbir şekilde taklitçi olmayacağız. Taklitçi olmayacağız. Bizim inancımız ne kadar eğlenceye müsaade ediyorsa şahsiyeti, karakteri, haysiyeti, kişiliği, onuru rencide etmeden onu yaparız. Ama böyle düğündür, işte Murat günümüzdür diye taklidi manada Allah'ın ve Resulünün razı olmadığı bir takım farklı oyunlarla ve kıyafetlerle piyasaya çıkarsak Allah muhafaza, hem haddimizi aşmış oluruz hem de gerçekten yanlış yapmış, günah işlemiş oluruz. O yüzden ben hepsini aldım buraya. Kaynaklarda var bunlar. Yani baba evinden çıkarılıyor, Resulullah'ın evine götürülüyor. Efendim işte tekbirler de var, besmele var, tekbirler var ama eğlenceler de var. Yöresel maniler diye geçiyor. Orada hangi maniler, onları almamış kaynaklar. Maniler diyor söylendi. Ben yöresel kelimeyi kullandım. Yani o günkü Medine'de söylenen maniler. Düğün Medine-i Münevvere'de oluyor. Yani bugün biz de diyelim ülkemizin neresinde bir düğün yapıyorsak yöresel maniler kelimesini bu yüzden kullandım ki annemizi örnek alalım diye. Ama bu mani okurken kadının kadınlığını öne çıkaran bir takım tasvirler manide olmayacak. İşte kaynanayı kayınpederi kötüleyen maniler mani olmayacak. Biliyorsunuz yani böyle çok kötü şeyler söyleniyor. Yani espri olsun diye söyleyeyim, işte kaynanaya ne yapmalı, merdivenden atmalı falan, şöyle böyle bir şeyler söyleniyor. Ben mesela hatırlarım, bazı manilerde mesela bizim bazı yörelerimizde var. Gelin buyurun naz eyleme, kaynanaya söz eyleme, evi süpür toz eyleme. Üç tane cümle şimdi aklıma geldi. Gelin buyurun naz eyleme, kaynanaya söz eyleme, evi süpür toz eyleme. Yani hemen gelin içeri girer girmez eline süpürge almıyor ki yani. Ama manide bile, tabii şimdi biz şeyle süpürüyoruz, elektrik süpürgeleriyle. Hani demek bir aile otururken alıp da süpürgeyi, o el süpürgesi vardı ya eskiden. Yani böyle ortalığı toza boğma orada insanlar otururken. Yani mani düğünde söylenen mani. Ama ne kadar hoş, güzel. Bunun neresi yanlış? Ama işte gelin maalesef yani tasvir ediliyor manilerimizde bizim. Çok çirkin bir şekilde böyle Türklere girmiş maalesef. Çok kötü bunlar. Allah muhafaza. Unutmayalım. Her sözümüzü Rabbimiz duyuyor. Her hareketimizi, kıyafetimizi Rabbimiz görüyor. Bizden razı mıdır, değil midir? Ona bakalım. Bizden razı değilse onları yapmayalım. Razı ise yapalım. İşin özü, anahtarı budur efendim. İlla benden şunu istemeyin. Peki hocam, yani nasıl bir şey yapalım? O yüzden yöresel kelimesini bilerek kullandım. Orada şimdi kılıç kalkan sadece savaş öncesi askeri coşturmak için ortaya koyan bir sergi değil. Çok hadislerde geçiyor. İleride gelecek bunlar birkaç kere daha. Yani bayramda mesela kılıç kalkan mescidin yanında gösteri yapacak. Ayşe annemiz de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın omuzuna yaslanıp onları izleyecek. Bunları biliyorsunuz. Bunlar gelecek. Ama burada efendim bir düğün, yani gelin alayı gidiyor ve baba evinden koca evine gelin götürülüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın evine besmele ile giren sevgili annemiz orada da çok sıcak bir şekilde karşılandı. İçerideki hanımlar, orada da hanımlar var. Evine hoş geldin. İfadeye bakın ne kadar tatlı. Evine hoş geldin. Artık evin burası yani. Evine hoş geldin dedikten sonra mutluluklar dileyerek birer, ikişer çıkıyorlar. Adabı da görüyoruz. Sevgili dadısıyla beraber birkaç hanım daha içeride kalıyor. Daha çünkü devam ediyor düğün töreni. Onlar da tabii çok sıcak karşılıyorlar. İşte orada da maniler söylüyorlar. Hayır ve bereket üzere geldin. Hayırlı kısmetle geldin. Mesela ben bunun Arapçasını size ifade edeyim. Alel hayri vel bereke ve alel hayri tair. Hayır ve bereket üzere geldin. Hayırlı kısmetle geldin. Bu kaynaklarda var. Alel hayri vel bereke ve alel hayri tair. Hayır ve bereket üzere geldin. Hayırlı kısmetle geldin. Bu ben bir cümle aldım yani bir örnek olsun diye. Neler Arapça aslında ne var diye bunu görelim diye. Sevgili annemiz o kadar güzel karşılanmıştı ki eve girdiğinde heyecanının bir kısmını olsun atlatmıştı. İşte burada gelin alayının gelin hanımı götürdüklerinde karşı tarafın karşılaması, efendim o andaki bakışlar, yani jest mimiklere varıncaya kadar kabullenişler, kullanılan ifadeler, işte manidi, şarkı, türkü, İslam'a aykırı olmayan öyle şeyler olmalı ki hem gelen hanımın heyecanını yatıştırmalı hem de onun o mutlu gününe mutluluk katmalı. Aksi halde sıkıntı üzerine sıkıntı olur. Tabii şimdi Resulullah nerede diye merak ediyorsunuz değil mi? Evet, ben de heyecanlanıyorum da. Resulullah Aleyhisselam ile şimdiye kadar çokça karşılaşmış, çok güzel beraberlikler yaşamış olan Hazreti Ayşe annemiz bir de bu şekilde karşılaşınca bir hoş oluyor. Şimdi niye? Çünkü bu karşılama diğerlerine hiç benzemiyordu çünkü. O ana kadar yaşamadığı çok farklı bir hissiyatın içine düşmüştü. Şimdi şu an dinleyen kardeşlerim arasında evliler vardır. Erkek olsun, hanım olsun. Herkes kendi şeyini hatırlıyor. Karşı tarafın nasıl onu karşıladığını. Ama yaşanan yaşandı geçti. Ah hocam biz bunları görmedik falan diyenler olabilir. Yani çoğumuz ne gördük ki yani. O ayrı bir olay. Ama biz devam edelim. İnsanın içine işleyen ve bütün endişelerini bir anda gideren bir tebessümle bakan Resulullah Aleyhisselam erkeğe bu görev düşüyor. Eline aldığı süt dolu bardaktan bir iki yudum içtikten sonra aynı bardağı sevgili annemize uzattı. Eve girdi. Gelin hanım ayakta. Aleyhisselam'a bir süt verdiler bardakla. Birkaç yudum içti. Annemize uzattı. Bir anda ne yapacağını bilemeyen yeni gelin yanındakilere bakıyor. Yani imdat isteyen bir şey almalı mıyım, içmeliyim, ne yapayım? Yani öyle kolay değil bu. Biz şimdi konuşuyoruz rahat rahat. Cevap açık ve net. Resulullah'ın ikramını geri çevirme sakın. Alıp iç ey Ayşe. Resulullah'ın ikramını geri çevirme sakın. Alıp iç ey Ayşe. Onlar böyle yapıcı, güzel ama böyle hep biz akıl verici bir havaya giriyoruz. Akıl başka bir şey, yapıcı olmak başka bir şey. Hele böyle nazik zamanlarda çok daha hassas, her kelimeyi, her kavramı ince ince seçeceğiz. Çünkü Müslüman ince insandır. İslam'da incelik ve nezaket dinidir malum. Evet efendim, İslam incelik ve nezaket dini, Müslüman ince ve kibar insan. Hazreti Ayşe annemiz utandığı için almak istemeyince Resulullah Aleyhisselam'ın uzattığı süt dolu bardağı tekrar al onu diye işaret eden hanımlara baktı. Al ey Ayşe, al ve iç diye ısrar ettikleri için uzatılan bardağı Resulullah Aleyhisselam'dan aldı. Şimdi işte bizi böyle çok farklı muhabbetlere götürecek sahne üstüne sahne geliyor. Resulullah Aleyhisselam'a bakarak onun içtiği yerden birkaç yudum içiyor. Şimdi elinize bardağı aldığınızı düşünün. Yani Resulullah Aleyhisselam sütü verdiler bardakla. Sütü aldı. Birkaç yudum içti. Ayşe annemize uzattı. Ayşe annemiz bardağı aldı. Resulullah'ın içtiği yerini çevirdi. Oradan o da birkaç yudum içtikten sonra yüzü kızarmış, çok utanmış bir halde bardağı tekrar ona uzatıyor Aleyhisselam'a. Sütü bitirmeye. Resulullah Aleyhisselam ne yapıyor? İç onu bitir demiyor. Çünkü kendisi de birkaç yudum içti, Ayşe annemize verdi. Ayşe annemiz Resulullah'ın içtiği yerden birkaç yudum içti, Resulullah'a tekrar takdim etti. Resulullah Aleyhisselam da bardağı alıp sevgili annemize artan bir tebessümle bakarken o da onun içtiği yerden geri kalan sütü içti. O da onun içtiği yerden bardağı çevirerek geri kalan sütü içti. Sevgili annemize bu evde ilk ikram edilen şey işte bu bir bardak süt olmuştu. Üstelik bu sütü de bizzat Resulullah Aleyhisselam ikram etmişti. Şimdi bazen yanlış anlaşılıyor. Yoktu ki işte ancak. Hep yok yok. Şimdi bunlara çok sert cevaplar da vereceğim, merak etmeyin. Şimdi isterlerseydi iki küçük bardağı sütü doldurup ikisine ikram ederlerdi. Ama burada Aleyhisselam bir şey yapıyor, bir kişiyi hazırlıyor. Heyecanını arttırıyor. Çok farklı bir duruş yani burada. Ve alıyor bir bardak sütü. Önce kendisi birkaç yudum içiyor. Yeni giren eşine uzatıyor. O birkaç yudum içiyor. Resulullah tekrar uzatıyor. Aleyhisselam da onun içtiği yerden içerek bardağı bitiriyor. İçeride bunlar olurken biraz dışarı çıkayım. Çünkü içeriği buradan noktalıyoruz. Ondan sonrasına karışmıyoruz. Çünkü rivayetler yok. Diğer taraftan da velime adlı düğün yemeği ikram ediliyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın evi mescide bitişik malum. Düğün yemeği de eve yakın yerde mescidin yanında ikram ediliyordu. İçinde, dışında, etrafında insanlar var. Medine Müslümanları olan Ensar-ı Kiram radıyallahu anhum ecmain ikram ve hediye yarışına girmişlerdi. Bunlar arasında hurma ve et ikramı öne çıkıyordu. Hurma ve et, et. Hazreti Sa'd bin Ubade de evine özel olmak üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'a büyük bir kapla yemek gönderdi. şimdi efendim. Bu rivayetler üzerine hadiseyi biraz yakından görmeye çalışalım hep beraber inşallah. Hazreti Ayşe annemizin evlilik yaşının yanında düğün yemeği ile ilgili de bazı ileri geri nakiller yapılmıştır maalesef. Evlilik yaşı ile ilgili konuşmuştuk. Yeri geldikçe ara sıra söyleyeceğim. Hurmadan başka bir şey yoktu. Sadece su ve hurma vardı. İşte su ve hurmanın dışında bir şey yoktu. Ne et vardı, ne yemek gibi rivayetler çok var. Kaynaklara geçmiş, meşhurdur. Şimdi yok demek kolay bir anlatımdır. Yoktu. Bir şey yoktu yani. Düğünde yemek bile yoktu, velime bile yoktu. Biraz geri götüreyim ben sizi kıymetli dinleyenlerim. Hicret ile beraber Medine'ye Müslümanlar gelince Ensar ne yapmıştı? Her bir Mekkeli Müslümanı alıp evine götürmüştü. İzzet ikrama boğmuştu. Daha sonraki dönemde Peygamber aleyhisselam Ensar'a muhacir kardeş ihvan yapmıştı. Mallarını mülklerini paylaşmışlardı. Ve bu insanlar çok cömert insanlar. Ve Medine'de çok zengin sahabiler var. İşte biri Sa'd bin Ubade. Yani önde gelen birisi. Şu anda aklıma gelen bu yani. Yani nasıl oluyor ki hayatlarını ortaya koydukları ve bir söz söylerken fidâke ebi ve ummi ya Resulallah, annem babam canım kanım her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diye gerçekten bunu içten söyleyen, canlarından çok sevdikleri peygamberlerine her şey ayaklarına seren bu insanlar bir araya gelip bir düğün yemeği veremediler mi yani? Peki Ayşe annemizin burada kastettiği nedir? Rivayetlerin biri Ayşe annemize aittir. İşte ileride bunlar gelecek. Ayşe annemizin hangi ortamda kimlere neyi söylüyor, neyi kastediyor bunlar anlaşılacak. Biz tekrar şu ifadeyi ısrarla kullanmak istiyorum. Hurmadan başka bir şey yoktu. Su ve hurmanın dışında bir şey yoktu. Ne et vardı, ne yemek rivayetleri bunların en meşhurları. Ancak kıymetli dinleyenlerim, daha ayrıntılı bir araştırmaya girdiğimiz zaman velime yemeğinin verildiğini çok açık ve net olarak görürüz. Kaldı ki velime yemeği de bundan dolayı sünnet olmuştur. Yemek biz oradan dolayı veriyoruz. Her şeyden önce Ensar yetiyordu aslında. Az önce söyledim işte. Resulullah Aleyhisselam'ı Medine'ye onlar davet etmişlerdi. Onun için canlarını bile ortaya koymuş olan bu seçkin topluluk nasıl olur da Resulullah Aleyhisselam'ın evliliğinde yemek ikramında bulunmazlardı? Böyle bir şey mümkün müdür? Sadece bir şey yoktu, bir şey yoktu demek aynı zamanda Ensar'ın Resulullah'a sahiplenmemesi anlamına gelir ki bu bizi başka bir açıdan sıkıntıya düşürür. Bu konuya da evlilik yaşının verdiği mesaj çerçevesinde bakarsak her şey çok daha net anlaşılmış olur. İlerleyen yıllarda, kıymetli dinleyenlerim, ilerleyen yıllarda düğün törenleri birer gösteriş haline gelince Hazreti Ayşe annemiz kendi düğünündeki sadelik ve ikramı örnek verip onları gösteriş ve israftan sakındırmaya çalışıyordu. Kastettiği buydu ama birçok hatip ve birçok yazar bunu da fakirlik edebiyatına malzeme olarak kullandı maalesef. Hep öyle girdi. Fakirlik edebiyatını çok fazla yaptık. Nasıl bir yapımız varsa yoktu bir şey, şöyle yoktu, böyle yoktu diye çok fazla bu şeyleri söylüyoruz. Yani beni çok düşündürüyor bunlar. Şimdi efendim tekrar içeri girelim. Ayşe annemizi Resul'un yanına bıraktık. Kaynaklara geçtiği kadarıyla değil sadece, biz ulaşabildiğimiz kadarıyla, yani kaynakların tamamına ulaştık desek çok ciddi iddialı olur ama çok emek verdiğimizi az çok siz de anlıyorsunuz. Hazreti Ayşe annemiz yeni bir heyecan dalgasına daha tutuldu. Gelin olarak geldiği evdeki en son hanımlar da vazifelerini yaptıktan sonra mutluluk dileyerek müsaade isteyip çıktılar. İçeride sadece ikisi kalmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe Sıddık annemiz radıyallahu anha, Resulullah aleyhisselam heyecan dalgalarıyla sarsılan sevgili annemize dönüp sadece o odayı değil, bütün cihanı aydınlatan bir muhabbetle baktı. Nedir ilk cümlesi? Evine hoş geldin ey Ayşe. Evine hoş geldin ey Ayşe. Evet, biz gençlerimize bu terbiyeyi vereceğiz. Evlilik dönemlerinde eşlerin yanına girince ilk cümle bu olsun. Evine hoş geldin ey Ayşe. Tabii kendi işinin adı neyse onu söylesin, yani illaki Ayşe demiyorum. Artan bir heyecanla, sesine de yansıyan bir tonla zoraki cevap veriyor heyecanla. Hoş bulduk ey Allah'ın Resulü. Yani hoş geldin, hoş bulduk. Sevgili annemizin rahatlaması için oldukça yakın ve sıcak davranmanın yanında artan bir tebessümle beraber Resulullah sen bakınız ne buyuruyor. Sen iki kere rüyamda bana gösterildin. Ben İpekli kumaş parçasına sarılmış bir halde senin suretini, resmini görmüştüm de Cibril bana, Cibril aleyhisselam, bu resmin sahibi senin müstakbel zevcendir dünya ve ahirette diyordu. Şimdi ben sana bakıp o yüzünden anlıyorum ki o resimdeki sendin. Sensin diyor yani. Bu meşhur bir rivayettir. Buhari, efendim Ahmet bin Hanbel bunu rivayet etmiş. Şöyle kaynaklara bakayım biraz. Hatta bu çok tatlı bir ifade. Arapça aslında ben size şu kaynaktan açıp okumaya çalışayım inşallah. Uritüki fil menami merrateyn. Uritüki fil menami merrateyn. Sen İki kere bana rüyamda gösterildin. Era enneki fi saraqatin min haririn. Ben ipekli bir kumaş parçasına sarılmış bir halde senin suretini, resmini gördüm. Yekulu dedi bana Cebrail, hadihi imratuk. Bu senin eşin, hanımın. Şif anha. Ben baktım ona. Feydahiye enti. O sendin. O sensin. Aleyhisselam öyle buyuruyor. Şimdi çok büyük bir şey değil mi yani? Bir an ne diyeceğini bilemeyen sevgili annemizin gönül dünyası bir başka aydınlanarak kendini toparlamaya çalıştı. Yaşı küçük. Bunu tartışmayacağım. Ama kültürü, birikimi, duruşu görün. Takılmayın yaşına diye ısrarla söylüyorum. Bana bu büyük şerefi ihsan eden Rabbime hamdolsun. İşte seviye bu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti Hatice annemizden sonra en çok sevdiği Hazreti Ayşe annemiz, bu evin sultanı oluyordu artık. Bu kutlu ev de evlerin en güzeliydi. Şimdi ev konusunda da biraz konuşmamız gerekiyor. Daha önceki bölümlerde anlatmaya çalıştığımız gibi Mescid-i Nebi inşaatının hemen ardından mescide bitişik doğu kısmında 3 oda yapılmıştı. Bunlardan biri Sevda annemize, biri Ummu Kulsum ile Hazreti Fatıma kardeşlere tahsis edilmişti. Bu odalardan biri de Hazreti Ayşe annemizin odası, evi oluyordu. Ayrıca bir oda daha vardı. Daha sonra yapıldı o. Ayşe annemizin önce aslında. Orada da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ayşe annemizden Ayşe annemiz Medine'ye geliyor. Evleniyor. Bedir'den sonra kocası şehit düşünce Hazreti Hafsa annemizle evleniyor. Ayşe annemizin hayat hikayesi içerisinde Resulullah Aleyhisselam'ın Hafsa annemizle evlilik olayı hiç geçmediği için ben buraya almadım ama ileride gelecek diye bunu araya böylece sıkıştırmış oldum. Evlerin tabanı, yani oda, bu evler hurma ve gödüve dallarıyla kapalı. Etrafı, duvarları kerpiçle örülü. İç bölümleri ise çamurla sıvanmış, kerpiç çamuruyla sıvanmış, hurma dalları ve yünden çullarla kaplanmıştı. Bu odalara hava geçişini güzel sağlayacak, giriş ve çıkışı kolaylıkla ve süratle temin edecek kapılar, yani boşluk yerleri de konmuştu. Şimdi efendim, az önce de ifade ettiğim gibi velime düğün yemeğinde bu ifade ettiğim şey, ben size bunun kaynaklarını da söyleyeyim. İbn-i Sad'ın Tabakatı başta olmak üzere bu bir sürü kaynak var. Evlerin tavanı işte hurma gödübe dallarıyla, etrafı duvarları kirpiçle, iç bölümleri ise çamurla sıvanmış, yünden çullarla kaplanmış. İşte onun evi, işte sadelik, işte yokluk diye başlıyorlar konuşmaya. Efendim, bu evi, bu odayı anlamak için bugün bizim evlere bakmayacağız. O gün Medine'de evler nasıl, neyle yapılırdı, hangi malzeme kullanılırdı? Medine'de yapılan ev malzemesi neyse bu evin malzemesi de odur. Bir şey daha var. Gene gelecek de erkenden söyleyeyim. Çatısı bile yoktu. Hurma dallarla örtüldü. Kapısı yoktu. Perde vardı. Hep böyle, değil mi? Dinliyorsunuz, konuşuyorsunuz. Burada aile oturuyor. Daha ileriki zamanlarda Resulullah'ın tevazu anlatılırken işte falanca zat diyor. Hemen geldim. Resulullah'la görüşmek istiyordum. Evin önüne geldim. Kapıdan ne nöbetçi ne bir kimse, yani böyle bir kral gibi değil diyor. İçeri girdim, konuştum. Subhanallah. Bu evde aile yok mu? Çanakkale içeri girilir mi? Bu adam yalan söylemiyor, doğru söylüyor. Ama burada kapıya gelince onları demiyor ama o dönemin adetini bileceğiz. Kapıya gelirsiniz, sesli selam verirsiniz. İçeriden cevap gelir. Müsait misiniz? Buyur der, içeri girersiniz. Usul odur yani. Kapısı var, şimdi onlara gelecek sıra. Yani mescit yapıldığında mescidin de üstü yine aynı şekilde dallarla örtülmüştü. Sonra onlar tavanla kaplanacak. Şimdi ben burayı biraz daha açıyorum. Hatta az erkenden bir şey söyleyeyim ben size. Kapıyla ilgili. Kapısı yok diyorlar ya. Bakın, hatta kaynağını bulayım ben. Efendim, hem de Buhari var, İbni Kayyım var, Haysemi var. Var. Efendim, nedir bu? Söyleyeceğim şey. Hazreti Ayşe annemizin odasının kapısı daha sonra dağ selvisi ya da abanoz ağacından yapıldı. Bu kapıların, kapının iki parça olduğu, iki parça açıldığı şeklinde var bunlar. Efendim az önce söyledim işte, mescit ve odaların temelleri taştan örülmüştü. Duvarları kerpiçtendi. Yine mescit gibi ilk yapıldığında çatısı bu evin hurma dallarıyla örtülüydü. Hep öyle kalmadı tabii. Daha sonra mescidin üstü de odalar da kerpiçle kaplandı. Bu odaların genişlikleri genellikle 3-4 metre. Derinlikleri ise 5 metre kadardı. Oo hocam ne yapıyorsun? 3'e 4, 3'e 5 koca oda. Yani küçüktü. Ha. İşte bunlara da ezberci olmayacağız. Şimdi normalde böyle bir görüntülü bir sohbet olsa ben size bunları slaytla anlatsam. Bakın bu ölçüleri veren çok kaynaklar var. Onlardan ben ölçüleri aldım önüme. Şimdi bu ölçüleri kaynaklarda geçen asırlarıyla verecek olursak Resulullah'ın odalarının genişlikleri 6-7 zira, derinlikleri de 10 zira kadardı. Okuyup geçiyoruz. Peki, bu ölçü birimini doğru anlamak için bir ziranın kaç santimetreye tekabül ettiğini bilmek lazım değil mi? Buyurun, bir zira yaklaşık 50 santimetrelik bir ölçü, uzunluk ölçüsü birimi yaklaşık 50 santimetre, en düşüğü bu. Kullanıldığı yerlere göre bazen bu 75-90 santimi de temsil edebiliyordu. Ya en küçük ben söylüyorum size. Bir zira 50 santimetrelik bir uzunluk ölçüsü birimi. Kaynaklar böyle diyor. Kullanıldığı yerlere göre 75-90 santimetre 75-90 santimetrede olabiliyordu diyor. Şimdi buyurun ölçüyü siz çıkarın. Biz bunu santimetre hesabına vurursak işte az önce ifade ettiğim rakam çıkar önümüze. O yüzden ben zira deyimini kullanmadım. Bugün de mesela yani güncel kitaplar tamam kaynakta zira diye kalsın. Ama güncel kitaplarda bugün yazıyor kitabı adam. Sultan işte odası diyor şu kadar zira böyle bu kadar arşın böyle bilmem ne böyle. Kardeşim arşın ne zira ne anlat bana. Anlayınca arkadaşlarım kardeşlerim kıymeti dinleyenlerim konuştuğumuz İslam'sa bizim dinimizse benim peygamberimin evi ise odası ise niye böyle ezbere geçiyoruz ki yani? Ne demek zira kaç zira nedir bunu iyi anlamak lazım. Evet. O yüzden ben diyorum ki efendim odaların ölçüleri yani en küçük oda 3'e 3, 3'e 4, biraz daha büyük efendim 4'e 5, 3'e 5 şeklinde yani. Bunu ileride bir kez daha göreceğiz. Evin kapısı önceleri kıldan örülmüş bir perdeydi. Evin kapısı yoktu, perdeydi diye deyip geçiyorlar. Perde değil. Kıldan örülmüş kalın bir perde. Kıldan örülmüş kalın bir perde. Ben tuttum bundan araştırdım. Nasıldır bu perde diye. Bakınım neler görüyorum. Evinin kapısı yerine kullanılan bu perde meselesi de sürekli yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bu yüzden kıldan örülmüş kalıncı ve perde deyimini de görmek lazım. Kaldı ki bu perde öyle sıradan bir güneşlik ya da incecik bir perde olmayıp birçok evlerde kullanıldığı gibi bir hayli kalınca olduğu, içeriden de dışarıdan da kilitlenebilecek tarza bağları vardı. İyi anlamanız için bu büyük Selatin camileri, büyük camileri düşünün. Bu Selatin camileri dediğimiz bu büyük camilerde kapılara asılan perdeleri düşünürseniz, o kocaman perdeleri kapıda hani düşünürseniz, bu perde meselesini sanırım daha kolay anlarız. Böyle bir şey. Öbür türlü yani evde içeride üstelik bir oda diyorsun, bölmesi yok diyorsun, bir rüzgar eserse perde açılır, içerisi görünür. Hani mahremiyet? O yüzden böyle ezberci bir yaklaşım beni çok rahatsız ediyor. Böyle acele etmemek lazım. Yani hatta ben şimdi bu çalışmayı yaparken bana sordu bir arkadaş, yani kitap olarak da çalışıyorum ben bunu. Hocam dedi, Ayşe anne dedi, kaç sayfa olacak? Dedim böyle giderse 2 veya 3 cildi bulur. Ya hocam ne buldun ya diyorlar. Ne buldun ya? Yok, yoktur. Onların o güzel hayatlarında yok, yoktur. Ama iyi anlamak lazım. Evet, heyecanı birdeyim ama süremin dolduğunu görüyorum. İnşallah kalan bölümlerini önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.